Ayrım 21, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 202. General geri dönüp büyük adımlarda yürümeye başladı. Ne yapması gerektiğinden emin olamayan Pino, bir anlık tereddütten sonra hızlı bir şekilde başını eğerek Mussolini'ye ve Claretta Petacci'ye selam verdikten sonra köşeyi dönüp kemerin altından geçerek gözden kaybolan Layers'ın arkasından hızla koştu. Generale yetiştikten sonra sağ omzunun yanında yürüdü ve nihayet arabaya vardıklarında adımlarını sıklaştırarak öne geçti ve arka kapıyı açtı. Tereddüt eden General Layers bir an Pino'yu süzdü ve ''Aferin for Arbiter'' dedi. ''Teşekkür ederim Mon General'' dedi heyecanlı. ''Şimdi beni bu deli saçması tımarhaneden çıkar'' dedi Layers ve arabaya bindi. ''Beni Milano'daki telefon santraline götür, yerini biliyor musun?'' ''Elbette Mon General'' dedi Pino. Layers valizinin kilidini açtı ve kendini yeniden işe verdi. Pino arabayı sessizce sürerken dikiz aynasından bakarak kendisiyle tartışıyordu. General ona iltifat ettiğinde bundan gurur duymuştu. Şimdi de bunun nedenini merak ediyordu. Layers naziydi, köle amiriydi, savaşın usta mimarlarından biriydi. Pino böyle birinden gelen bir iltifat için nasıl gururlanabilirdi? Olamazdı, bu olmamalıydı. Ama olmuştu işte ve şimdi kafasına takılmıştı. Milano yakınlarına vardıklarında Pino, General Layers'in yarım günden biraz daha fazla şoförlüğünü yaparak ne kadar çok şey öğrendiği de gurur duymaya karar verdi. Dayısı buna inanamayacaktı. Mussolini ve Claretta Petacci ile konuşmuştu. İtalya'daki kaç casus böyle bir şey söyleyebilirdi ki? Pino Hannibal'in savaş filleriyle takip ettiği ve onları rekor bir zamanda Piazzale Loreto'ya ulaştırdığı rotayı izledi. Bay Beltramini'nin ihtiyar bir kadına yardım ettiği meyve sebze standının başında olduğunu görünce kavşaktan döndü. Yanından geçerken ona el sallamak istemişti. Ama sağa yaklaşacağı sırada yoluna bir Alman kamyonu çıktı. Neredeyse çarpışacaklardı. Makam aracının direksiyonunu tam zamanında kırmayı başardı. Şoförün bunu yaptığına inanamıyordu. Görmemişler miydi? Flamaları. Milano'ya girmeden önce generalin flamalarını çıkarmayı unutmuştu. Kavşakta bir tur daha atması gerekti. Bu sırada Carletto'nun kaldırımda en sevdiği kafelerden birine doğru yürüdüğünü gördü. Pino hızını artırıp olaysız bir şekilde Viale Abruzzi'ye saptı ve sıkı korunan bir telefon santralinin önüne park ediverdi. Sıkı Nazi varlığı onu önce şaşırsa da daha sonra telefon santralini kontrol edenin iletişimi de kontrol ettiğini düşündü.
''Burada 3 saatlik işim var.'' dedi General Layers. ''Senin beklemene gerek yok. Burada kimse arabaya dokunmaya cesaret edemez. Akşam 5'te dönmüş ol.''
''Oui, mon general'' dedi Pino ve arka kapıyı açtı. Layers içeri girene kadar bekledikten sonra Piazzale Loreto'ya Beltramini'nin taze meyve ve sebzelerine geri döndü. Daha bir sokak bile yürümemişken o kadar çok berbat bakışa maruz kaldı ki gamalı haç kol bandını çıkarıp arka cebine koymak aklına geldi. Bu işleri kolaylaştırmıştı. İnsanlar artık ona pek bakmıyordu. Üniforması üstündeydi ve ne SS ne de Wehrmacht'tı. İnsanların umurunda olan tek şey de buydu. Adımlarını sıklaştırmaya başladı. Bay Beltramini'nin tam ileride üzümleri çuvala koyduğunu gördü. Ama o gerçekten Carletto'yu görmek istiyordu. 4 ay olmuştu ve eski dostunu anlatacak çok şeyi vardı. Pino sokağa saptı, konvoy halinde ilerleyen Alman kamyonlarının önünden sağa girdi. Kaldırımdaki insanları incelerken Carletto'nun ona sırtı dönük bir şekilde oturduğunu gördü. Gülmeye başladı, yürümeye devam etti ve Carletto'nun bir şeyler okuduğunu gördü. Bir sandalye çekip oturdu ve ''Umarım güzel ve genç bir kadın beklemiyordun'' dedi. Carletto başını kaldırıp Pino'ya baktı. Arkadaşı Pino'ya ilk başta Nisan'ın son günlerinden daha yorgun ve daha korkmuş göründü. Ama sonra Carletto Pino'yu tanıdı ve bağırmaya başladı. ''Aman tanrım Pino, öldüğünü sanmıştım.'' Oturduğu yerden fırladı ve Pino'ya sımsıkı sarıldı. Sonra onu geri iterek buğulu gözleriyle baştan ayağa süzdü. ''Gerçekten öldün sanmıştın.'' ''Sana bunu kim söyledi?''
Biri babama bombalandığı sırada Modena tren istasyonunda nöbetçi olduğunu, kafanın bir kısmının parçalandığını söylemiş. Bunu duyunca mahvoldum.
Hayır hayır dedi Pino. Kafası parçalanan kişi yanımdaki çocuktu. Benim de neredeyse şuram kopacaktı.
Carletto'ya bandajlı elini gösterip dikilen parmaklarını oynattı. Carletto Pino'nun omzuna vurdu ve gülümsedi.
Hayatta olduğunu bilmek bile yeter dedi. Galiba hiç olmadığım kadar mutluyum.
Ölümden dönmek çok güzel dedi ve gülümsedi Pino. Sipariş verdin mi?
Sadece espresso söyledim dedi Carletto yeniden sandalyesine otururken.
Bir şeyler yiyelim dedi Pino. Hastaneden çıkmadan önce maaşımı aldım. Ben ısmarlayacağım.
Bu eski dostunu daha da mutlu etmişti. Prosciutto'ya sarılı kavun topları, salam, ekmek, sarımsaklı zeytinyağı ve boğucu sıcakta çok iyi giden soğuk domates çorbası sipariş ettiler. Yemeklerinin gelmesini beklerlerken Pino Carletto'nun hayatının son 4 ayının nasıl geçtiğini dinledi.
Bay Beltramini'nin ticaret yaptığı kişiler şehir dışında olduğu için sebze ve meyve standında işler tıkırındaydı. Şehirde devamlı olarak meyve sebze bulunan nadir yerlerden biriydi ve genelde dükkan kapanmadan önce her şey satılmış oluyordu. Carletto'nun annesi ise bambaşka bir hikayeydi.
Bazen daha iyi oluyor ama hiç gücü kalmadı dedi Carletto. Gerginliği Pino'nun gözünden kaçmamıştı. Geçen ay çok hastalandı, zatürre oldu. Babam annemin öleceğini sandı ve çok üzüldü. Ama annem bir şekilde kendini toparlayıp hastalığı yendi.
Bu çok iyi dedi Pino. Garson tabakları önlerine koymaya başladığı sırada gözlerini Carletto'nun arkasındaki meyve standına dikti. Alman kamyon konvoyunun arasındaki boşluklardan Bay Beltramini'nin bir müşteriyle ilgilendiğini gördü.
Pekala, bu da yeni faşist üniforması mı Pino diye sordu Carletto. Daha önce görmedim sanırım.
Pino yanağının içini kemirmeye başladı. Alman ordusuna katıldığı için o kadar utanıyordu ki arkadaşına organizasyon Todd'dan asla bahsetmemişti. Carletto devam etti.
Peki neden Modena'daydın? Benim tanıdığım herkes kuzeye gitti.
Durum biraz karışık dedi Pino konuyu değiştirmeye çalışarak.
''Bu ne demek?'' diye sordu arkadaşı kavun toplarından birini yerken.
''Sır tutabilir misin?'' dedi Pino.
''En iyi arkadaşlar ne için vardır ki?''
''Doğru'' dedi Pino sonra öne eğilip fısıldadı. ''Bu sabah Carletto, 2 saat bile olmamıştır. Mussolini ve Claretta Petacci ile konuştum.''
Carletto şüpheci gözlerle arkasına yaslandı. ''Uyduruyorsun.''
''Hayır uydurmuyorum, yemin ederim.''
Kavşakta bir araba kornaya bastı. Postacı çantası taşıyan bir bisikletle arabadan kaçmak için 2 arkadaşa doğru öyle bir hamle yaptı ki Pino adamın Carletto'ya çarpacağını sandı. Carletto da adamdan kaçmak için yana doğru eğilmişti.
Aptal dedi Carletto sandalyesinden kalkmadan bisikletliye doğru dönerek. Trafiğin aksi istikametinde kaldırımdan gidiyor birine zarar verecek.
Pino bisikletliği arkadan görünce koyu renkli gömleğinin altında tam yaka hizasındaki kırmızılığı gördü. Kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldığı sırada uzun Alman konvoyunda 3 kamyon daha sıkışık Viale Abruzzi'ye doğru yavaşça döndü. Bisikletli posta çantasını omzundan çıkardı, sol elini direksiyondan kaldırmadan sağ eliyle çantanın sapını tuttu ve bisikletini Viale Abruzzi'ye doğru döndürerek kamyonlardan birinin tam karşısına çıktı. Pino az sonra neler olacağını anlayınca yerinden fırlayıp ''Hayır!'' diye bağırdı. Bisikletli çantayı branda örtünün içinden kamyonun kasasına fırlattıktan sonra sıvıştı. Bay Beltramini de fırlatılan çantayı görmüştü. Kamyonun arasında en fazla 6 metre vardı ve ellerini tam kaldırmaya başladığı sırada kamyon havaya uçarak ateş topuna dönüştü. Pino ve Carletto patlamanın etkisiyle bir sokak ötedeki yerlerinde sarsıldılar. Pino kendini yere attı, başını fırlayan parçalardan ve şarapnellerden korumaya çalıştı.
''Baba!'' diye bağırdı Carletto, yerinden fırladı. Piazzale Loreto'nun üstüne yağan patlama maddesini aldırış etmeden yangına, birliği taşıyan kamyonun küle dönen iskeletine ve meyve standının tentesinin paçavraları altında kalan, kaldırıma yığılıp kalan babasına doğru koştu.
Carletto babasının yanına bölgeyi kontrol altına almak üzere diğer kamyonlardan çıkan Wehrmacht askerlerinden önce vardı. Askerlerden ikisi Pino'nun yolunu kesti ama Pino kırmızı kol bandını çıkarıp takarak onlara gamalı açını gösterdi. ''Ben General Layers'in emir subayıyım.'' dedi kekeleyen bir Almancayla. ''Oraya gitmem gerek.'' Askerler Pino'ya yol verince Pino da yanmaya devam eden kamyonun sıcaklığından koşarak uzaklaştı. Çığlık atan, inleyen insanların farkındaydı. Ama umurunda olan tek kişi kaldırıma çökmüş, kucağında babasının kavrulmuş kan içindeki başını tutan Carletto'ydu. Bay Beltramini'nin önlüğü patlamanın etkisiyle kararmış, kana bulanmıştı. Ama Bay Beltramini hala yaşıyordu. Gözleri açıktı ve zar zor nefes alıyordu. Carletto gözyaşlarını tutarak başını kaldırdığında Pino'yu gördü. ''Ambulans çağır.'' Pino her yönden Piazzale Loreto'nun etrafını çeviren sirenleri duydu. ''Geliyorlar.'' dedi ve kaldırıma çöktü. Bay Beltramini düzensiz bir şekilde nefes alıyor. Her yeri seyiriyordu. ''Hareket etme baba.'' dedi Carletto. Annen dedi Bay Beltramini donuklaşan gözleriyle. Onunla ilgilen. Sakin ol baba dedi oğlu ağlayıp babasının yanık saçlarını okşayarak. Bay Beltramini sarsılarak öksürdü. Korkunç bir acı çektiğini düşünen Pino güzel bir anıyla dikkatini dağıtmaya çalıştı. Bay Beltramini biz tepedeyken babamın keman çaldığı, sizin de karınıza şarkı söylediğiniz o geceyi hatırlıyor musunuz diye sordu Pino. ''Nessun dorma'' diye fısıldadı Bay Beltramini, düşüncelere dalıp gülümsedi. ''Consmania'yı söylemiştiniz ve daha önce bunu bu kadar güzel söylediğinizi hiç duymamıştım'' dedi Pino. Bir an üçü de bütün o acının ve korkunun dışına çıkıp kendi evrenlerine çekildiler ve kendilerini o şehir dışındaki yamaçta masum bir anı paylaşırken buldular. O sırada Pino ambulansların sireninin yaklaştığını duydu. Kalkıp bir doktor aramayı düşündü. Ama kalkmaya çalıştığı sırada Bay Beltramini koluna yapıştı. Carletto'nun babası şaşkın gözlerle Pino'nun taktığı korkutucu kol bandına bakıyordu. ''Nazi mi?'' dedi zar zor soluyarak. ''Hayır Bay Beltramini.'' ''Hain misin yoksa?'' dedi manav yorgun düşerek. ''Pino!'' ''Hayır Bay...'' Bay Beltramini yeniden öksürdü, sarsıldı ve bu kez çenesinden aşağı koyu renkli bir kan aktı. Başını Carletto'ya doğru çevirip tek kelime etmeden dudaklarını oynatarak oğluna baktı. Bir anda sanki ruhu ölümü kabul etmiş gibi ama oyalanarak hiç can çekişmeden ve uçup gitmek için acele de etmeden teslim oldu. Carletto hıçkırarak ağlamaya başladı. Pino da öyle. Arkadaşı babasına sarılıp sallanarak keder içinde inlemeye başladı. Kaybının acısı aldığı her nefesle vücudundaki her kası, her kemiği eğip bükene kadar büyüdükçe büyüdü. ''Çok üzgünüm.'' diye ağladı Pino. ''Ah Carletto, çok üzgünüm. Onu ben de çok severdim.'' Carletto babasını sallamayı bırakıp öfkeden körleşen gözlerle Pino'ya baktı. ''Kes şunu!'' diye bağırdı. ''Bunu bir daha asla söyleme! Nazisin sen! Sen bir hainsin!'' Pino'nun çenesi sanki 20 yerinden kırılmış gibiydi. ''Hayır!'' dedi. ''Göründüğü gibi değil!'' ''Benden uzak dur!'' diye bağırdı Carletto. ''Babam gördü, senin ne olduğunu gördü. Üstelik bana da gösterdi!'' ''Carletto, bu yalnızca bir kol bandı!'' ''Beni yalnız bırak, seni bir daha asla görmek istemiyorum! Asla!'' Carletto başını öne eğip babasının cansız bedeninin üstüne kapandı. Omuzları titriyor, göğsünden acı dolu sesler yükseliyordu. Pino öylesine yorgundu ki tek kelime edemedi. En sonunda ayağa kalkıp geri çekildi. ''İlerle'' dedi Alman subay. ''Ambulanslara kaldırımda yol aç.'' Pino güneye telefon santraline doğru yürümeden önce Beltramini'lere son kez baktığında patlamanın kalbinin de bir kısmını parçalara ayırdığını hissetti. Bu kayıp hissi 7 saat sonra Daimler'i Dolly Sottlemyer'in oturduğu apartmanın önüne park ederken hala ona işkence etmeye devam ediyordu. General Layers arabadan indikten sonra valizini Pino'ya verdi. ''İlk günün zorlu geçti. Oui, mon general.'' ''Bombacının boynunda kırmızı bir atkı gördüğünden emin misin?'' ''Gömleğinin altına sıkıştırmıştı ama evet.'' General sert bir ifade takınarak sabahtan beri daha da ağırlaşmış olan valizi taşıyan Pino ile birlikte apartmana girdi. İhtiyar koca karı onu bıraktıkları yerde taburesinde oturuyordu ve kalın gözlüklerinin ardından gözlerini kırparak onlara baktı. Layers kadına hiç bakmadan doğrudan Dolly'nin evine çıkan merdivenleri aşıp kapıyı çaldı. Kapıyı Anna açtı. Pino'nun kalbi onu görünce bir nebze de olsun tamir olmuştu. ''Dolly yemek için sizi bekledi general'' dedi Anna, Layers yanından geçerken. O gün Pino'nun başına gelen onca şeye rağmen Anna'yı yeniden görmek, ilk iki seferde de olduğu gibi büyüleyici bir deneyim olmuştu. Bay Beltramine'nin öldüğünü görmenin ve arkadaşını kaybetmenin acısını hala yaşasa da Anna'ya her şeyi anlatabilirse onun tüm bunları bir şekilde anlamlandırabileceğine inanıyordu. ''İçeri girecek misin For Arbiter?'' diye sordu Anna sabırsızlık içinde. ''Yoksa öylece dikilip bana mı bakacaksın?'' Pino irkilerek Anna'nın yanından geçti. ''Sana bakmıyordum.'' ''Bal gibi de bakıyordun.'' ''Hayır, bambaşka bir yerdeydim, kendi zihnimde.'' Bir şey söylemeden kapıyı kapadı. Koridorun öteki ucundan Dolly göründü. Generalin metresi siyah stiletto, siyah ipek çorap, dar siyah etek ve inci renkli kısa kollu bir bluz giymişti. Saçları yeni yapılmıştı. ''General bombardımanı gördüğünü söyledi.'' dedi Dolly bir sigara yakarak. Pino başını evet anlamında salladıktan sonra valizini banka koyduğunda Anna'nın da onu izlediğini hissetti. ''Kaç ölü var?'' diye sordu Dolly ve bir nefes çekti. ''Çok fazla Alman ve epey Milanolu'' dedi. ''Korkunç olmalı'' dedi Dolly. General Layers yeniden belirdi, kravatını çıkarmıştı. Dolly'ye Almanca bir şeyler söyledi ve Dolly de başını onaylarcasına sallayıp Anna'ya baktı. ''General yemek yemek istiyor.'' ''Elbette Dolly'' dedi Anna. Yeniden Pino'ya baktıktan sonra hızlı adımlarla koridorda yürüyerek gözden kayboldu. Layers Pino'yu süzerek ona doğru yürüdü ve valizini aldı. ''Sabah saat tam 7'de burada ol.'' ''Oui mon general'' dedi Pino ve orada dikilmeye devam etti. ''Serbestsin for Arbiter.'' Pino oyalanmak Anna'yı beklemek istiyordu ama selam verdikten sonra evden ayrıldı. Daimler'i hizmet parkına geri götürürken o gün yaşadıklarını gözden geçirmeye çalıştı. Ama zihni ölmekte olan Bay Beltramine'nin, Carletto'nun kederiyle yönetilen öfkesinin ve ön holden ayrılmadan önce Anna'nın yüzüne bakışının görüntüleriyle allak bullak olmuştu. Sonra Mussolini ve metresiyle tanışmasını hatırladı ve gece devriyesine Daimler'in anahtarlarını verip San Babila sokaklarından eve doğru yürümeye koyulduğunda tüm bunların bir halüsinasyon olup olmadığını düşündü. Ağustos gecesi basık ve sıcaktı, havada leziz yemek kokuları vardı ve birçok Nazi subayı kafelerin dış mekanlarında oturmuş bir şeyler içiyor, kafa çekiyordu. Pino Albanese bavullarına varınca mağazanın arka tarafından dikiş odasının kapısına doğru yürüdü. Kapıyı çaldı, dayısı açınca duygularının dalgalandığını hissetti. Dedi Albert dayı, Pino içeri girdikten sonra nasıl geçti? Pino'nun içi acıyla doluydu, nereden başlayacağımı bilmiyorum bile diyerek gözyaşlarına boğuldu. Tanrı aşkına ne oldu? Bir şeyler yiyebilir miyim? Sabahtan beri boğazımdan tek bir lokma geçmedi. ''Elbette, elbette. Greta sana safranlı risotto yaptı. Yemeğini bitirdikten sonra bize her şeyi başından sonuna kadar anlatırsın.'' Pino gözyaşlarını sildi. Dayısının önünde ağlamaktan hiç hoşlanmamıştı. Ama içi bir anda duyguyla dolmuş ya da patlak bir boru gibi taşmıştı. Tek kelime etmeden yengesinin yaptığı risotto'dan iki tabak yedi ve sonra General Layers ile geçirdiği o gün boyunca başına gelen her şeyi anlattı. Albert dayı Almanların fabrikaları ve mühimmatı yer altına indirdiklerine dair haberleri duyduklarını da söylemesine rağmen hem kendisi hem karısı tren tünelindeki köleleri öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. ''Gerçekten Mussolini'nin evine gittin mi?'' dedi Greta yenge. ''Villasına gittim'' dedi Pino. ''O da Claretta Petacci de oradaydı.'' ''Olamaz.'' ''Olur'' diyerek ısrar etti Pino ve fabrika saldırılarının Mussolini'ye Kesselring'in masasında bir yer ayrılması ve Adolf Hitler ile telefon görüşmesi ayarlanması sözüne karşılık çözüleceğine dair duyduklarını tekrar etti. Sonra en kötü kısmı yeni baştan anlattı. Bay Beltramini'nin Pino'nun bir hain olduğunu düşünerek öldüğünü ve en yakın arkadaşının onun bir Nazi, bir yüz karası olduğu gerekçesiyle bir daha asla görmek istemediğini.
Bu doğru değil, dedi Albert dayı not aldığı defterden kafasını kaldırdı. Bu bilgileri verdiğin için sen bir kahramansın. Bunları Baka'ya vereceğim. O da senin gördüklerini müttefiklere iletecek.
Ama Carletto'ya söyleyemem, dedi Pino, ve babasına da.
Bu konuda anlayışsız olmaktan nefret ediyorum Pino, ama umurumda değil. Pozisyonun bundan herhangi birine söz edemeyeceğin kadar değerli ve hassas. Şimdilik her şeyi yutman ve arkadaşlığınızın senin her şeyi açığa çıkardığın gün kurtulacağına inanman gerek. Ben ciddiyim Pino. Sen düşman hatları ardındaki bir casussun. İnsanların sana edeceği hakaretleri duymazdan gel ve Layers'e elinden geldiğince uzun bir süre elinden geldiğince yakın ol.
Pino başını onaylarcasına salladıysa da içinde hiç coşku yoktu. Yani öğrendiklerimin bir yardım olacağını mı düşünüyorsun?
Albert dayı homurdandı. Como yakınlarındaki tünelde büyük bir mühimmat deposu olduğunu biliyoruz artık. Nazilerin köle kullandığını biliyoruz. Hitler telefonlarına cevap vermediği için Mussolini'nin iktidarsız, güçsüz ve öfkeli bir adam olduğunu biliyoruz. Tek bir günde daha ne öğrenmeyi umut edebilirim ki?
Pino bu durumdan hoşnuttu, esnedi. Uyumam gerek, general beni erkenden bekliyor.
Pino dayısına da yengesine de sarıldıktan sonra aşağı inip küçük fabrikanın içinden geçti. Sokak kapısı açıldı, radyo operatörü Baka içeri girdi. Pino'ya baktı ve üniformasını inceledi. Durum çok karışık, dedi Pino ve oradan ayrıldı.
Pino eve yürürken babası çoktan uyumuştu. Pino apartmanın lobisindeki güvenlik kontrolünden hızlıca geçti, alarmını kurdu, üstünü değiştirdi ve kendini yatağına bıraktı. Korkunç görüntülerin, düşüncelerin ve duyguların zihninde yarattığı girdap yüzünden bir daha asla uyuyamayacağından emindi. Ama en sonunda dönüp duran anılarını Anna ile sınırlandırmayı başardığında rahatladı ve hizmetçiyi aklından hiç çıkarmadan karanlığın içine daldı.
21. ayrımın sonu. Sayfa 212.